Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi İLAM Akademi öğretim görevlilerinden Erhan Turan hocamla birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar olan peygamberlerin hayatlarını konuşuyoruz. Onların güzel hayatlarından hayatımıza şifa olacak hadiseleri, ibretli olayları siz kıymetli dinleyicilerimizin gündemine getiriyor ve oradaki olayları kıymetli hocamız Erhan Turan'dan dinliyoruz efendim. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, Allah razı olsun, sağ olun.
Sizler de çok sağ olun hocam. Geçtiğimiz hafta Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın zindandaki hayatını konuşmaya başlamıştık.
Evet.
Yani medreseyi Yusufi'yi konuşuyorduk.
Evet.
Zindana girdikten sonra ilk önce bir ibadet edecek mekanının olmadığından dolayı hüzünlendiğini ve Allahü Teala'nın artık o zindanın her bir köşesinde ibadet edebilme kolaylığını Yusuf Aleyhisselam'a verdiğini,
evet,
buradan neler çıkartmamız gerektiğini konuştuk. Yine Yusuf Aleyhisselam'ın rüya tabirinde ehil bir isim olduğunu ve bu tabir neticesinde işte iki tane delikanlının neler yaşayacaklarını bildiğini ve Mısır padişahından medet umarak zindanda kalma süresini bir 7 yıla kadar, Peygamber Efendimiz'den gelen hadisi şerifle bunu biliyoruz, bir 7 yıla kadar uzattığını ve burada teslimiyetin nasıl olması gerektiğini sizden dinlemiş tik geçen hafta.
Evet.
Kısaca böyle bir hatırlatma yapmış oldum, affınıza sığınarak. Şimdi Mısır padişahının görmüş olduğu rüyayı Yusuf Aleyhisselam tabir edecek ve ondan sonra neler yaşanacak sizden dinliyoruz hocam.
Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ala ali ehli beytihi ecmain ve ba'd. Sizin de buyurduğunuz gibi zindan aslında Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la saraya döndü.
Evet.
Sarayda Hazreti Yusuf Aleyhisselam olmayınca zindana döndü. Hazreti Yusuf Aleyhisselam zindandayken tabii iki genç rüya gördü. Hı. Rüyanın tabiri neticesinde bir 7 yıl daha zindanda kalmıştı. 12 yıl toplamda. Akabinde bir haber geldi kendisine. Nasıl oldu? Dönemin padişahı, tabii o zamanın kralı, bir rüya gördü. Bu rüyasında 7 semiz ineğin, hı hı, 7 zayıf ineği yediği gördü. Yani 7 tane zayıf inek, 7 semiz ineği. Önce 7 semiz inek vardı, sonra 7 zayıf inek çıktı ve onları yedi. Bunu gördü. İlk önce, sonrasında bir de 7 yeşil başak ve akabinde bu 7 yeşil başağı kuru olarak gördü. Ve etrafındakileri, tabii o zaman söylemiştik, rüya tabirlerine ve bu tür olayların yorumlanmasına çok ehemmiyet veriliyordu.
Hı hı.
Bu rüya kralın dikkatini çektiydi ve hemen yorumlanmasını istedi. Ancak Allah-u Teala, tabii o belki de rüyayı yorumlamayı daha önce rüyalar yorumlamış olanların ilmini kapattı. Gözleri kapandı, kulakları duymaz oldu. Yani anlayamadılar. Rüyadan bir anlam çıkaramadılar. Epeyce bir mücadele ettiler.
Bir şey söyleyenler var mı peki? Rivayetlerde var mı?
Yok.
Şöyle dendi, böyle dendi gibi.
Hiçbir yorum yapamadılar. Hı. Sadece ayetin ifadesiyle, ahlam diye geçiyor burada ayet-i kerimenin ifadesiyle. Diyor ki, bir tehvilil ahlam bil alemin. Yani bunun rüyalanması. Onlar anlayamayınca, ne olduğunu bilemeyince dediler ki yani bu rüya tabir edebilecek bir rüya değil. Yani nasıl olduğu anlaşılabilecek bir rüya değil. Karışık, biz buradan bir şey çıkaramadık diye, hı, krala bir ifade kullanacaklar. Ancak Allah-u Teala daha önce unutturduğu o şerbet sıkan, şarap taşıyan o adama hatırlatacak. Diyecek ki ben birisini biliyorum.
Hı hı.
Sizin bu rüyanızı yorumlayabilecektir.
Tabir
edebilecektir. Yani burada Allah-u Teala belki de ilahi müddet doldu artık.
Hı.
Yani Hazreti Yusuf'un zindanda kalması süresi belki dışarıdan bakıldığında saraydan zindana atanlar tarafından takdir edilmiş gibi ama aslında İlahi süre doldu. Allah hatırlattı. Hatırlatınca da Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a geldiler. Ben onun doğru sözlü olduğuna eminim dedi. Bu konuda hiçbir şüphem yoktur dedi bu genç. Ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a 7 semiz ineği yiyen 7 zayıf inek ve 7 yeşil başakla 7 kuru başağın manası nedir diye sordu. Ve sen ümit ediyorum ki öylesin, isabetli bir tabir yaparsın, ben de onu götürür insanlara anlatırım, insanlar da doğruyu öğrenirler.
Soran bizzat padişah mı?
Padişah o şarapçıyı gönderiyor, şarap ikram eden hizmetlisini gönderiyor. Çünkü o genç öne çıkmıştı. Git öğren gel dedi. Sonra padişah Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın bu rüyasını dinledikten sonra tekrar çağıracak, tekrar dinleyecek, o sonra gelecek inşallah. Ancak burada şöyle bir şey var, Hazreti Yusuf Aleyhisselam küsmemiş. Yani bana ne, ne ben ne yapayım, rüya gördüyse demiyor. Orada rüyanın tabirini yapıyor. Tabi burada şunu görüyoruz, İlmi gizlememek lazım. Yani eğer biliniyorsa, bir konu hakkında bir bilgi varsa, orada o ilmi ketmetmemek lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde Allah ağzına ateşten gem vurur buyuruyor. Yani ilmi gizleyen, kendisine bir soru sorulduğunda o konuda bilgisi olup da susana, Cenab-ı Hak ahirette cezasını ateşten gem vurarak verir buyuruyor. Hadis-i şerif sahih bir hadis-i şerif. Burada tabii önce tabiri yapıyor. Diyor ki bir kıtlık olacak 7 sene ama öncesinde bir bolluk olacak. Bu 7 sene bolluk içerisinde her tarafı ekin ve biçin. Ve ardından kullanabildiğiniz kadarını kullanın. Sonra tabii burada şu da var. Sadece rüyayı tabir etmekle kalmıyor.
Tavsiye de veriyor.
Tavsiye de veriyor. Yani çünkü ziraati bilen bir yapıda ve ziraatin nasıl yapılabileceğini bilen bir yapıda. Hatta rivayete göre Hazreti Yusuf Aleyhisselam başaklarında saklayın diyor. Ayette de var öyle. Başaklarında saklayın. Yani hepsini başaklarından dövüp, yani çok yer tutar deyip çuvallara koyup bir yere yığmayın. Ne yapın? Kullanabileceğiniz kadarını ayırın. Kullanmadıklarınızı başaklarında tutun. Ve yine ifadelere göre 7 ayrı hazne yaptırıyor. Bu 7 ayrı hazneye her yıl çıkan ekini ayrı ayrı depolattırıyor. Karıştırmıyor. Birinci hazneye birinci yılı, ikinciye ikinci yılı, üçüncüye üçüncü yılı, yedinciye yılı.
Son kullanma tarihine göre.
Aynı öyle hocam. Son kullanma tarihine göre. Kullanırken de yakından uzağa doğru. Birinci yıl birinci yılı kullanıyor. O zaman ikinci yıl ektiği bir yıl beklemiş oluyor. İkinci yıl ikinci yılı kullanıyor. Bu şekliyle her bir ürün aslında
birer yıl sonra
kullanılmak üzere çürümeden, bozulmadan, tüketilerek kıtlığın sonuna kadar, yani 7 seneden fazla beklemiyor ürün. Aslında olay bu. 7 seneden fazla bekliyor. Çünkü birinci yıl ürün 8. yıl kullanılıyor. İkinci yıl 9. yıl kullanılıyor. Üçüncü yıl 10. yıl. 4, 11. 7 yıl daha fazla beklemiyor hiçbir ürün. Allah-u Teala bu ilmi bize öğrettik buyuruyor. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a bu ilmin Allah tarafından verildiğini biz görmüş oluyoruz.
Ne ekiyorlar hocam?
Buğday, arpa, buğday, o gibi arpa. Şeyler. Tabii ekmek yapabilecekleri buğday, arpa, darı vesaire, o tür kuru gıdalar diyelim. Bunlar ekiliyor ve bunlar toplanıyor. Bu haliyle bir tarifte bulunuyor. Ardından da zaten bol yağmurlar gelecek. İnşallah o yağmurlarla birlikte de siz feraha refaha erersiniz buyuruyor. Hazreti Yusuf Aleyhisselam yine zindanda, haberi alan bu hizmetli koşup hemen haberi krala götürüyor, hükümdara veriyor. Diyor ki ya bunu kim söyledi? İşte hapishanede bir genç. Kimdir bu? Yusuf. Peki niçin orada suçu söyleniyor? Ya da bir sebepten dolayı atıldı deniliyor. Akabinde Hazreti Yusuf Aleyhisselam elçiye sen kral tarafından davet ediliyorsun, buyur gel denildiğinde şu ellerini kesen hanımları ona bir hatırlat diyor. Ellerini kesen hanımları ona bir hatırlat. Yani benim efendim zaten biliyor bunu diyor. Rivayete göre o Maliye Nazırı, Maliye Bakanı olarak Hazreti Yusuf'u satın alan adam ölmüş. Züleyha kalmış. Ancak tabii dedikodu bitmemiş. Onlar devam ediyor. Yine rivayete göre Züleyha olduğundan fazla yaşlanmış.
Yani hatta kör oldu.
Tabii gözünün bir tanesi artık gözlerine ak düşmüş. Görmeyecek derecede gözler kapanmış. Bu haliyle tam bir ihtiyar bir koca karı olmuş. O hale gelmiş. Bir çöküntü oluşmuş Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dan sonra. Bu anlamda Hazreti Yusuf Aleyhisselam Züleyha'nın ismini hatırlatmadan bu kadınlar meselesi nedir? Bunu bir hatırlasınlar diyor. Çünkü derdi rencide etmek değil, derdi hakikatin ortaya çıkmasını sağlamak. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu tür hallerde töhmetten uzak durmayı, bu tür töhmetlerin üzerimizden alınmasını bize devamlı tavsiye ediyor. Hatta Safiye annemizle bir yerden geçerken akşam karanlığında sahabi bilmişler, şöyle kaçmışlar önlerinden rahatsız etmeyelim diye. Ne oluyor demiş Efendimiz. Ne bu gürültü? Ya Resulallah hani rahatsız etmek istemiyorum. Hayır diyor, onun için söylemedim. Şeytan kanınızda dolanıyor, geziyor. Yani her an bir fitne ortaya çıkabilir. O yüzden bu tür töhmetlerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Burada tabii Hazreti Yusuf Aleyhisselam kralına bunu hatırlat deyince hükümdar hatırlatılıyor tabii. O da soruyor, bu Yusuf'un elde edilme davası neydi? Yusuf'la ilgili mesele neydi diye 51. ayette soruyor. Orada da Züleyha başta olmak üzere diyor ki biz ondan bir kötülük görmedik. O gayet temiz, namuslu ve ihanet etmeyen bir insandır. Biz ona bir kötülük yapmak istedik. O kötülüğün karşılığında da o haksız yere zindana da konuldu deyip itirafta bulunuyorlar. Burada Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın aslında derdi nefsini tezkiye çıkarmak değil, ihanet etmediğini ortaya koymak. Çünkü Allah belki de bildirmiştir, bunu bilmiyoruz. Kendisine verilecek olan bir vazife var. Ve bu vazifenin üzerinde şüphesi olunan birine verilmesi toplum içerisinde doğru bir karşılama olmaz. Yani toplum tabiri caizse hani hırsızı Maliye Bakanı yaptı dedirtmez yani. Böyle bir arsızı Maliye Bakanı yaptı dedirtmez. Böyle bir şey vardır, karalama vardır. O karalamayı Hazreti Yusuf Aleyhisselam ortadan kaldırttırıyor. Ve tabii ayeti kerimelerde Allah hain olan kimseleri sevmez. La tehunu buyuruyor. Yani Allah'a karşı hainlik yapmayın, ihanette bulunmayın buyuruluyor. Böyle bir takım örnekler var. Burada tabii Allah'a sığınmak ve Allah'a yönelmek, meyletmek esastır. Burada Yusuf Aleyhisselam özellikle melik, yani o kral tamamen hakikate vakıf olsun, olayı bilsin ve benim üzerimde kendi kulağına gelebilecek herhangi bir töhmet ya da suçlama olursa birinci ağızdan benim masum olduğum anlaşılsın ve doğru ortaya çıksın diye acele etmiyor. Demek ki teenni gerekiyor. Yani biz herhangi bir iş yaparken, herhangi bir işin peşine koşarken, yani aklı kullanarak, vakur bir şekilde ve sabır göstererek, teenniyle, acele etmeden, bir an önce de paldır küldür bir iş yapmadan, apar topar bir iş yapmadan, hafif bir duruşla bu işi halletmek durumundayız. Burada bunu görüyoruz. Yine Yusuf Aleyhisselam burada üzerindeki töhmeti kaldırmakla beraber netice itibariyle kendine verilecek olan o talimatların da hakkını verebileceğini söylemek üzere böyle bir şey yapıyor. Çünkü bir göreve talipliği olacak Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın. Neticede bunu kim yapar diye sorulduğunda ilmini gizlemeyecek. Ben yaparım diyecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir konuda kendisine bir görev için birisi geldiğinde, görev istediğinde Efendimiz göreve talip olana görev vermiyor. Ama şurada da şu ayeti kerimede de bu anlaşılıyor. Eğer öyle bir güç varsa, öyle bir liyakat varsa, öyle bir yetenek varsa iman ehli bir kimsenin kendisini saklaması da doğru değil.
Evet.
Burada öne çıkıp ben müsaade ederseniz bu işi yapayım demesi gerekiyor. Neticede Cenab-ı Hak Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı bu tezkiye ile birlikte, temizlenme ile birlikte önce kuyuya düşmüştü. Kuyudan saraya gelmişti. Sonra saraydan tekrar zindana dönüşü olmuştu. Şimdi zindandan tekrar saraya, ama saraya dönüşü bu sefer yüksek bir makamla. Allah-u Teala musibete sabır ve tahammülüyle birlikte Yusuf Aleyhisselam'a tabii o verdiği iptidaların karşılığında sabır, tevekkül, teslimiyet hepsi bir arada mükafatını büyük kılıyor. Artık onu mekinun emin dediği ayet-i kerimenin ifadesiyle güvenilir bir makama yerleştiriyor. Ve burada tabii bir takım olaylar olacak. Mesela Hazreti Yusuf Aleyhisselam kıtlık döneminde erzak dağıtırken oruçlu dağıtacak. Karnı tok dağıtmayacak. O açların halini anlayayım diye böyle bir halde bulunacak. Yusuf Aleyhisselam'ın yani idarecilik duruşu nasıl olur, nasıl bir iş yapılır ve nerelerden ne çıkarılır, bunu Hazreti Yusuf Aleyhisselam burada göstermiş olacak.
Evet. Hocam şimdi diğer kısma biraz hızlı geçtik. Ben oraya dönmek istiyorum.
Tabii buyurun.
Şimdi Mısır padişahı Yusuf Aleyhisselam'a rüyasını tabir ettirdi.
Evet.
Mısır padişahı bizzat onu dinledi ve tavsiyelerine uydu mu?
Tabii.
Ve o işte Yusuf Aleyhisselam'ın sarayda görevlendirilme süreci nasıl oldu? Neye istinaden oldu?
Tabii Yusuf
o tavsiyelerine göre mi oldu? Bir de kaç yıl kaldı?
Tabii rüyayı yorumlattıktan sonra diyor ki bu işi kim yapacak diyor. Sen çok güzel yorumladın diyor. Benim rüyamın diyor karşılığı budur diyor.
İnanıyor.
Çok güzel, tabii inanıyor. Sen bu işi gerçekten diyor hakikatli bir şekilde diyor yorumladın diyor. Peki diyor bu işi kim yapacak diyor. Ya bu işin hakkından kim gelecek diyor. Burada Hazreti Yusuf Aleyhisselam eğer müsaade edersen, yani buradaki ayet-i kerimenin ifadesiyle kale cealni ala hazainil ardi inni hafizun alim. Beni hazinelerin başına koyarsan ben onu çok iyi korurum ve bunun yollarını da bilirim. ve bana vereceğin o ziraatle ilgili olan malumata da sahibim ve ben müsaade edersen bu işe talibim deyip Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın talebi söz konusu.
Öncesinde suçsuz olduğu açıklanıyor.
Olduğu açıklanıyor.
Züleyha'nın
önderliğinde ve orada ispatlar ve itiraflar ortaya çıkıyor. Hazreti Yusuf Aleyhisselam üzerindeki töhmet tamamen kalkıyor. Bundan sonrasında rüyanın tabirinin akabinde Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a bu işi kim yapacak diye soruyor. Çünkü bizim elimizde bu işten anlayacak, bu işi yapabilecek bir insan yok. Çünkü bu ziraat özel bir alan. Mısır'da ticaret var vesaire var. Ziraat de var ama depolanması, bunların 7 yıl saklanması, çürütülmeden muhafazası nasıl yapılacak? 14 yıllık bir süreç aslında bu.
Evet.
Bu süreci nasıl yöneteceğiz diye teklif sunduğunda Hazreti Yusuf Aleyhisselam bununla alakalı malumat, bilgi bana verildi. Ben buraya talibim. Eğer beni başına getirirseniz, bu işin başına koyarsanız ben bu işi yaparım diyor. Tabii burada biz işte biraz önce dediğimiz gibi neticede bir göreve talip olmamanın aslında esası vardır ama burada talip olmanın cevazı vardır. Yani eğer bir insan bu anlamda liyakatli ise, ehliyet sahibi ise, doğruyu biliyorsa, oradaki yönetimi düzgün yapacaksa ve nefsini de bu işe karıştırmayacaksa
Ben varım demeli.
Ve bu bizim üzerimize aslında bir vecibedir de. Yani varsa böyle kabiliyeti, ehliyeti olan bir kimsenin kendini gizlememesi gerekiyor. Yani burada tevazudan ziyade müsaade ederseniz ben yaparım demesi esastır. Doğru olan da budur. Tabii şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a burada Ebu Musa ile Eş'ari anlatıyor. Diyor amcaoğullarından ikisiyle Efendimiz'e gelmiştik diyor. Tabii onlar konuşurken laf arasında hani bize de görev verseniz ya Resulallah gibi laflar ettiler diyor. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biz vazife isteyene vazife vermeyiz. İçinde vazife hırsı bulana, yani bu şekilde vazife hırsı olan kimseye de idarecilik vermeyiz buyuruyor. Neden? Çünkü işin içerisinde bir hırs varsa, yönetme hırsı, yöneticilik hırsı varsa o zaman o kişiyi nefsiyle karşı karşıya getiriyor ve nefis orada öne geçebiliyor, Allah korusun. Buradaki asıl olan şey Efendimizin işaretiyle işin ehline verilmesi ve liyakattir aslında. Talip olandan ziyade buraya. Yani adama göre iş, işe göre adam. Yani burada biz eğer bir işi adamına göre veriyorsak, adamın kalitesi işi yapabilirliğini bize gösterir. Ama yok, kendi adamımıza iş veriyorsak, o işi de yapamayacak bir işi veriyorsak, Efendimizin ifadesiyle kıyametini bekleyin buyuruyor. Yani iş ehline verilmedikçe kıyameti bekleyin buyuruyor. Biz bunu biraz özelleştirelim. Eğer iş hakikatlisine, ehline verilmezse o işin kıyameti yakındır demektir. Yani o iş orada kopar artık.
O iş
bitmiş demektir.
Tamamına gelmez.
Tabi burada neticede Allah'ın emrini hakim kılması, batılı def etmesi ve Cenab-ı Hakk'ın bütün kudret ve varlığıyla orada olması ve hiçbir başka çare kalmadığında da Allah'tan başkasına sığınmadan herhangi bir zulüme ya da idari zafiyete ya da herhangi bir sultanın emri altına girmeden bu işi yapması ve vazife mesuliyetini çok iyi bilmesi, bu işin Allah tarafından kendine verildiğini ve bu minvalde yapması. Yanlış hatırlamıyorsam İbrahim Ethem Hazretleri'nin bir sözüydü, çok oldu okuyalı. Diyor ki idarecilik diyor ateşten gömlek giymek gibidir. Gömleği giyersiniz, bir ateş parçası gibi sırtınıza yapışır ama o gömlek sizi yakmamalı diyor. O gömlek etrafınıza sıçramamalı, ateşi sıçramamalı. Bir yerlere dönüştüğünüzde de başkalarına da musibet olmamalı diyor.
Evet.
Yani idare eğer verildiyse idarecinin uykuları kaçmalı aslında verilen vazifeden dolayı. Yani bir idari iş sadece bir şeyi elde ettim demek için değil, o işin hakikatini ve gereğini yerine getirebilmenin karşılığı olması için talep olunmalı ya da talip olunmalı. Burada Yusuf Aleyhisselam'dan aslında bunu görüyoruz ve Allah-u Teala Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a o vermiş olduğu kudretle birlikte istediği gibi hareket edebilme yetkisi de veriyor. Yani sen nasıl istersen o harekette bulun ve biz seni rahmetimizle karşılayacağız buyuruyor ayeti kerime. Ve sana sen eğer güzel davrandığın müddetçe de seni zayi etmeyeceğiz ve iman edip sen takva yolunda olduğun müddetçe de ahirette de akıbetin hayır olacaktır diye ayeti kerimeler devam ediyor.
Kaç yıl kalıyordu hocam Hazreti Yusuf Aleyhisselam zindanda?
12 yıl.
12 yıl.
5 kalıyor. Artı 7. 12 yıl kalıyor. Bir 7 yıl kıtlık var. 19. 7 yılda bolluk. Önce 7 yıl bolluk var. 19. 7 yılda darlık var. 26. Onun öncesinde zindana girmeden önce kalmış olduğu tahminim 10-12 yıllık bir süreç var. 38 sonrasında bu gelişler gidişler var ailesinin vesaire, arkasından bir 40 yıllık süre.
Annesiyle
babasıyla buluşması arasındaki süre hemen hemen 40 yıllık bir süre. Çok büyük bir imtihan hocam.
Evet.
Çok büyük bir imtihan. Neticede Allah her ikisini de kavuştu. Hatta şöyle bir rivayet de var. Allah hem Hazreti Yusuf'a hem Hazreti Yakup Aleyhisselam'a bu aralarındaki kavuşma ömrünü tekrar tayin etmiştir, takdir etmiştir diye böyle bir ifade var. Yani ömürleri uzun oldu anlamında. Tabi burada aklı selim ile amel etmek gerekiyor. Bunu görmek lazım. Bunu melik görüyor, kral görüyor ve iman ediyor. Zaten onun da böyle bir tavrı vardı. Öldürülmek de o yüzden isteniyordu. Oradaki putperestlerle olan mücadelede melik artık Allah yoluna girmiş bir mücahit edasıyla çalışmaya başlıyor. Ve vazifesini de tevhide dönük yapıyor. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın vazifesindeki hem dünyevi vazifesini yerine getirmedeki hali kolaylaşıyor, hem de asıl önemli olan emri bil maruf ve nehyi anil münkerdi. Tevhid yapmaktı, tevhidin tebliğini yapmaktı ve tevhidi tebliğe davette de artık işi biraz daha kolaylaşmış oldu Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın. Yani bir silsile vardı, eziyetler silsilesi, musibetler silsilesi. Burada sabır, tahammül, meşakkate tahammül vardı. Arkasından artık iltifat üzere iltifatlar gelmeye başlıyor. Ki yakın zamanda da kıtlık vesaire olduğunda da Hazreti Yusuf Aleyhisselam için başka bir bereket başlayacak. İnşallah önümüzdeki derslerde onu da konuşacağız.
Eyvallah.
Orada da Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a artık kardeşleri gönderilecek. Ve tanımalar olacak. Tabii bu arada bizim Züleyha ile olan bir karşılaşması var. Orayı da arzu ederseniz kısaca söyleyelim.
Buyurun hocam.
Hazreti Yusuf Aleyhisselam arada tebdili kıyafet, bazen teftişlerde bulunuyor. Bazen de atının sırtında herkese görünerek hareket halinde oluyordu. Bir gün yine böyle dışarı çıkmıştı. Züleyha Hazreti Yusuf'un geldiğini fark etti. Haberini aldı ve o arada bir söz söyledi. Hatta Züleyha Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la bu karşılaşmadan önce iman ettiği ile alakalı bilgi de var. Hatta o putlarını yerle bir edip yazıklar olsun sizlere, ben size o kadar hizmet ettim, o kadar kulluk ettim ama şu ihtiyarlığımda bana acımadınız bile deyip siz de ilah mısınız deyip devirmesi, ben Yusuf'un Rabbine iman ediyorum deyip itirafından bahsedilir. Yani Yusuf Aleyhisselam'a ulaşmadan önce kalbindeki putları yıkması meselesi var. Yani aslında hakikate kavuşmanın ana ölçüsü kalpteki putların yıkılması. La ilahe o demek aslında. Kalpteki putların tamamen yerle bir edilmesi. Evet. İllallah, yalnız Allah rızasını yerleştirme. Tabii Züleyha geldiğini duyunca, görünce orada bir ifade kullanıyor. Diyor ki tesbih ederim o kudrete ki sultanları günahları sebebiyle köle eder, köleleri de hakka kullukları sayesinde sultan eder.
Ya.
Biz suç işledik, günahkardık, sultandık, rezil olduk ama sen hakka kul oldun. Biz seni rezil etmeye çalıştık ama sen bize sultan oldun. Bu haliyle tabii Yusuf Aleyhisselam kulağına bu söz geldi. Bu sözün sahibi kimdir dedi. Züleyha ile karşılaştı. Züleyha kendisinden eski güzelliğinin ve eski halinin verilmesini istedi. Bir de kendisiyle evlenmesini istedi. Hazreti Allah Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ı Yusuf Aleyhisselam'a gönderdi. Sen onu kendine zevce yap ve o hali ona biz vereceğiz dedi. Gerçekten de verildi. Hazreti Züleyha oldu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la evlendi. Hatta iki de çocuğu oldu ondan, yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir hayat yaşadı. Yani Züleyha çekmiş olduğu o zindan hayatını, aslında sarayda zindan hayatı yaşadı. O kalbi hayatı, putlarını kırdı, yıktı ve Allah ona Hazreti Yusuf'u koca yaptı. Ve bu şekliyle Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la ikramlandı aslında. Evet. Ama o doymadı. İlahi vuslat Hazreti Yusuf'a vuslattan daha öndeydi. Böyle bir halde yaşadı Züleyha rivayetlere göre.
Eyvallah. Tabii kardeşleriyle ve babasıyla tanışma hadisesi de var. Bunu da önümüzdeki programda inşallah. Dinleyicilerimizle paylaşacağız diyelim.
İnşallah.
Tabii bu sürede şu anda kıtlık dönemine mi girmiş oldular?
Henüz evet, daha yeni yeni kıtlık dönemine girmiş olduk.
Girmiş oldular. Bu 7 yıllık bolluk dönemi geçti.
Bitti. O dönemde bu biraz önce söylediğimiz hadiseler yaşandı. Yusuf Aleyhisselam mevcut hazneleri oluşturdu, depolamalarını yaptı.
Evet, o rüyayı tabir ederken vermiş olduğu yöntemleri uyguladı.
Uyguladı ve bu halle kıtlığa girdi. Artık bolluk dönemi bitti ve kıtlık başladı. Kıtlık başlayınca birkaç sene içerisinde civar memleketlerden Hazreti Yusuf'a, daha doğrusu Mısır'a erzak almaya, çünkü orada erzağın var olduğunu duyan, kıtlıkla karşılaşan, tedbirini alamamış olan tüm devletler elçiler göndermeye ve oradan kendilerine erzak almaya başladılar. Geldiler. Bunlardan biri de Kenan bölgesinden Hazreti Yusuf'un babası, kardeşleri bir şekilde ticaret için gelip gidiyorlardı. Kenan bölgesinin tüccarları, böyle bir siloların olduğu, oradan erzak verildiği ve insanlara para karşılığında buğday satıldığını öğrenince kardeşler de bir araya gelip babalarına, ya babamız bak biz de zor durumdayız, bizim de halimiz belli, müsaade et gidelim erzak alalım dediler ve bu halle yola çıktılar.
Yola çıktılar ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la karşılaşmış olacaklar.
İlk karşılaşmaları da öyle oldu zaten.
Öyle olacak. Önümüzdeki hafta bunlardan bahsedeceğiz. İnşallah çok hocam. Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Nebiler Silsilesi programının sonuna geldik. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatımıza ibret olacak, hayatımıza güzellikler getirecek olan o ibretli hayatını konuşmaya devam edeceğiz önümüzdeki hafta. Allah'a emanet olun efendim. Kulağınız bizde olsun.